34. ayrım, sayfa 412. Dışarıdan bakıp Winona'yı öylesine izleyenlerin sıra dışı hiçbir şey görmeyecekleri kesildi. Winona çalışma masasının başında telefonlara yanıt veriyor ve sabahları saat 8'den itibaren müvekkilleriyle görüşmeler yapıyordu. Öğlenleri çoğunlukla ya lokantada ya da Vavis'te oluyor, itibarlı bir kasabalıya iş yemeği ısmarlıyordu. İşten sonra akşam karanlığı çökerken yatağında oturup TV izleyerek ve broşür postalayarak vakit geçiriyordu. Pırıl pırıl bembeyaz zarflarda şöyle yazıyordu: kazananla el ele. Bu Kasım'da oylar Winona Gray'e. Kilise ayini, ayda bir yenen aile yemeği ve Mark'la buluşmaları bütün bunlarla birleşip Winona'nın günlerini doldurmuştu. Winona bu kadar meşgul ya da bu kadar mutlu olduğunu anımsamıyordu. Bireysel ya da müşterek olsun, zamanına ve dikkatine hakim olan her şeyi seviyordu. Mark ile ikisi Eylül ayı sonlarında nihayet topluluk içinde birlikte görülmüşlerdi ve o zamandan beri herkes çok yakında bir düğün haberinin duyulacağını ummaya başlamıştı. Hatta Winona bile ümitlenmişti. Birbirlerine sırılsıklama aşık değillerdi, bu doğruydu. Ancak Winona hayatın gerçeklerinin farkına varacak olgunluktaydı. Hem ömrü boyunca yalnızca bir erkeği gerçekten sevmişti ve o güvenilmez his uğruna yaptığı hatalar da ortadaydı. Riske girmemek daha doğruydu. Winona bunları düşünürken kendini sık sık Kings Market'in dergi reyonunda Bryce dergisinin son sayısına göz atarken buluyordu. Bu güzel, karma karışık ağın içindeki tek pürüz Dallas'tı. Dallas'ın onunla görüşmemesi, hatta onu dinlemeye bile tenezzül etmemesi Winona'yı çileden çıkartmıştı. Winona onlara Dallas'ın tepkisinden söz ettiğinde Vivienne de Noah'a pes etmişti. Vivienne iç geçirip demek ki buraya kadar demişti. Noah bile durumu kabullenmiş, bir teşekkür mırıldanarak çekip gitmişti. Ama Winona vazgeçemedi. Haftada bir, her cumartesi cezaevine gitti. Kirli plastik camın önündeki yumuşak sandalyede birbiri ardına boşa geçen saatler boyunca oturdu. Haftalar böyle geçti ama Dallas görünmedi. Winona cezaevinden her ayrılışında boş yere heveslendiğini düşünerek kendine kızıp bir daha dönmemeye yemin ettiyse de bu yeminini her hafta bozdu. Saplantısının neden kaynaklandığını tam olarak bilemiyordu. Belki de o gizemli dövme yüzündendi. Vivienne'in bu konuda yanıldığı kesindi ve o dövme Dallas'ın sağ pazısındaydı. Başka türlü olması kesinlikle mümkün değildi. Veya bu gülünç davayı almayı kabul ettiğini söylediğinde Noah'ın yüzünde beliren tebessüm yüzündendi ya da Dallas'ın Vivienne'i ve oğlunu soruş tarzından kaynaklanıyordu. Belki de Vivienne'in söylemesi gerektiği halde söylememiş olduğu söz yüzündendi. 12 yıl önce senden ona yardım etmeni istemiştim. Bunun sebebi, her ne olursa olsun, Winona Dallas'tan bir yanıt alana dek işin peşini bırakmayacaktı. Dallas'ın imkansız Win, DNA testi benim için pek de bir anlam ifade etmiyor, sebebini biliyorsun demesi yeterliydi. Bu kadar basitti. Winona ondan bu yanıtı kelimesi kelimesine duyduğunu o kadar çok hayal etmişti ki bazen Dallas'ın ona bunu gerçekten söylediğini düşünerek tedirgin uykulardan uyandığı oluyordu. Tamam, dedi Winona kendi kendine. Bir şeyler yapma vakti geldi. Saate baktı. Bir perşembe akşamüstüydü. Saat 4:20 geçiyordu. Mark 1,5 saat içerisinde burada olacak. Onu yemeğe, sonra da sinemaya götürecekti. Üzerinde avukat Winona Elizabeth Gray yazılı özel mektup kağıtlarından çıkardı. Damgalanmış adının altına yazmaya başladı. Sevgili Dallas, kazandın. Aramızdaki bu küçük savaşı sonsuza kadar sürdürebileceğimden hiç şüphem yok. Bunca yıl sonra sırf şaka olsun diye seni tekrar görmeye çalıştığıma inanıyor olamazsın. Belli ki seninle konuşmam gereken ciddi bir mesele var. Öte yandan ancak bir yere kadar çaba gösterebilirim. Bana kendin bir aptal gibi hissettiriyorsun ki niyetinin bu olduğuna da hiç şüphe yok. Görüşme çağrımı kabul etmen ikimizin de ve elbette oğlunun lehine olacaktır. Çarşamba günü hücre bloğunun ziyaret saatlerinde, yani saat 4 ila 6 arasında orada olacağım. Bu seninle görüşmek ya da konuşmak için son teşebbüsüm olacaktır. Saygılarımla Winona Gray. Winona kağıdı katladı, zarfa koydu ve zarfı kapattıktan sonra mühürledi. Vakit kaybetmeden dışarı çıkıp köşedeki mavi posta kutusuna attı. Winona elinden geleni yapmıştı, gerisi Dallas'a kalmıştı. Çarşamba günü Winona çalışma masasını özenle toparladı. Her şeyi kaldırdı ve odasından çıkıp Liza'ya gününün geri kalanında dışarıda olacağını bildirdi. Biri arayacak olursa toplantıdayım, not alırsın, sabah gelir gelmez ararım. Bir de bu akşam çıkmadan önce çiçekleri sular mısın? Biraz solgun görünüyorlar. Elbette. Winona arabasına binip kasabadan ayrıldı. Bir hafiflik hissediyordu. Bugün bu işin nihayet son bulacağı düşüncesinden olsa gerekti. Winona, Noah'nın ricasının omuzlarına nasıl bir ağırlık yüklediğini yeni yeni fark ediyordu. Ama artık bu yükün hissettirdiği baskıdan kurtulacaktı. İlk duruşmada ihmalkarlık edip ne günah işlediyse, geçen 6 hafta boyunca bu günahların bedelini ödemişti. 6 kere, bugünküyle birlikte 7 kere cezaevine gitmiş, hiç gelmeyen bir adamı bekleyip eve dönmüştü. Her geliş gidişte en az 6 saat harcamıştı. Artık cezaevindeki pek çok yüze aşina olduğundan giriş yaparken gülümseyip ayaküstü sohbet etti. Her şey o kadar alışılagelmişti ki memur ona yaka kartını verirken "Özel görüşme ha?" ilk defa deyince Winona şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. "Buyurun, avukatların görüşme odalarından biri burası." Winona başını sallayıp içeri girdi. Küçük bir odaydı burası. İçerisinde üzeri çizilmiş büyük bir ahşap masa ile masanın etrafına dizilmiş birkaç sandalye bulunuyordu. Duvarlar çirkin bir kahverengiydi. Duvar boyası dökülmüş, boyanın altındaki beton meydana çıkmıştı. Elleri arkasında kenetli, üniformalı bir gardiyan köşede dikilmiş, dümdüz karşıya bakıyordu. Winona gardiyanın pür dikkat bakışları karşısında masadaki yerini aldı. Kapı açıldı ve Dallas topallayarak içeri girdi. Kol ve ayak bilekleri kelepçelenmişti. Hareket ettikçe başı öne eğiliyordu. Dallas, Winona'nın karşısına oturup kelepçeli kollarını aralarındaki masanın üzerine indirdi. "Oğlum ne istiyor?" "Oğlum" derken Dallas'ın sesinin titreyişi Winona'nın dikkatinden kaçmadı. "Sana birkaç soru sormak istiyorum. Sorabilir miyim? Kalkıp çeneni kapatacak biri yok ya." Winona bu yanıt karşısında bir zamanlar bu adamdan nasıl da nefret ettiğini hatırlayarak öfkelendi. Madem onun yanına gelmişti, işini bitirip gitmeliydi. "Dövmen hangi kolunda?" Dallas buna şaşırmış gibiydi. "Sol kolumda. Niçin?" Winona içinden sövdü. "Rowe bir yerlere gidip soruşturma yapacak bir dedektifle falan, bilirsin işte, derinlere inecek biriyle çalıştı mı?" "Para yoktu, biliyorsun. Rowe elinden gelenin en iyisini yaptı." "Niçin ifade vermedin?" "Tanrım, Win, üzerinden yıllar geçti. Sabıka kaydım yüzünden ifade vermedim." "İnsanlar senin ifadeni de duymak istediler." "Hayır, istemediler." "Oğlum, olay yerinde kalan örnek üzerinde yeni bir DNA testi yaptırabilmem için senden izin almamı istiyor. Artık teknoloji gelişti. Kalan örnek seni aklamak için yeterli olabilir." "Birdenbire masum olduğuma mı inanmaya başladın?" "Bence bu test bize kesin sonucu verebilir." "Hayır." "Test yapılmasını istemeyişinin belli sebeplerden kaynaklandığını mı düşünmeliyim?" "Ne düşünürsen düşün. Bu konuda hep başarılıydın zaten." Winona öne eğildi. "İfade tutanaklarını okudum, Dallas. Mayer Michelle'ın senin ara sokaktan çıktığını görmüş. Sokak lambasının ışığının altından geçmişsin ve o da yandan dövmeni görmüş." "Hı." "Ama Mayer'ın gördüğü dövme adamın sağ kolunda olmalıydı. Adam ondan uzaklaşmaktaydı." "Evet, sonra?" "Şaşırmadın bile. Niçin?" Dallas tek kelime etmeden Winona'nın yüzüne baktı. Bu yanıt Winona'nın kanını dondurdu. "Şaşırmadın. Çünkü o gece orada değildin. Mayer'ın bir başkasını gördüğünü başından beri biliyordun." "Eve dön Winona. İş işten geçti." "Yani suçu işlemediğini mi söylüyorsun?" Winona allak bullak olmuştu. "Git buradan Winona." Winona Dallas'a çektirdiği acıyı onun gri gözlerinde ilk kez görüyordu. "Niçin Vivian'le görüşmeye son verdin?" Dallas arkasına yaslanıp gözlerini kapıya çevirdi. "Vivian'ın eve getirdiği o hırpalanmış atlara nasıl baktığını gördün mü hiç?" "Elbette. Beni görmeye geldiği zaman da öyle bakmaya başlamıştı. Uyumadığının, yemek yemediğinin farkındaydım. Bana inanmak onu öldürüyordu ve bundan vazgeçmeyeceğini biliyordum. Sen de onun adına bir tercih yaptın." Winona arkasına yaslandı. Sersemlemişti. Bu bir çiçek dürbünündeki şekillerin içine gizlenmiş imgelerden birini aniden görmek gibiydi. İnsan o imgeyi bir kere fark edince onu nasıl olup da gözden kaçırmış olduğuna şaşıyordu. Dallas Vivian'den boşanmıştı çünkü onu seviyordu. "Ben öyle bir şey söylemedim. Sen söyledin. Ben sana buradan git dedim." Artık bunların hiçbir önemi yok. Vivian hayatına devam edecek ve Noah da öyle. En iyisi onları rahat bırakmamız. Dallas'a dik dik bakarak Vivian'in yaşadığını mı sanıyorsun? Dedi Winona. Dallas'ın özlem dolu bakışları Winona'nın ömründe gördüğü hiçbir şeyle kıyaslanamazdı. Yaşamıyor mu? Boşanma kağıtlarını aldığından beri tek bir at bile kurtarmadı. Sanırım bütün bunları yapabilmek bir tür iyimserlik gerektiriyordu ki artık Vivian'in içinde o iyimserlikten eser yok. Doğrusunu istersen artık o da o atlardan biri gibi. Gözlerine bakıldığında görülebilen tek şey bir boşluk. Dallas gözlerini usulca kapattı. Beni hiçbir DNA testi kurtaramaz Vin. Test sonucunun negatif çıktığını varsayalım. Bu durumda sadece Cat'i öldürmeden önce onunla cinsel ilişkiye girmediğimi iddia edeceklerdir. Ama bir şansın olur. Kesin sonuç olmayabilir. Haklısın. Seni suçlu çıkaran başka nedenler de var. Fakat bu sayede yeniden yargılamaya gidileceğinden eminim. Dallas Winona'ya baktı. Gri gözlerindeki çaresizlik korkunçtu. Ve oğlum da bunu istiyor. Sana ihtiyacı var Dallas. Onun hakkında neler söylendiğini tahmin edebiliyorsundur. Bu çiğle eriyin çocukları ona sürekli sataşıyorlar ve Noah da senin gibi çabuk öfkeleniyor. Dallas ayağa kalkıp topallayarak döndü. Masa boyunca yürürken yere vuran zincirlerin sesi duyuluyordu. Bu işe kalkışmak tehlikeli dedi sonra. Masumsan değil. Dallas bu sözlere kahkahayla güldü. Winona yanına yaklaşıp arkasında durdu. Omzuna dokunacaktı ama gardiyan şüpheli gözlerle onları izliyordu. Güven bana Dallas. Dallas dönüp baktı. Sana güvenmek mi? Dalga geçiyorsun herhalde. Seni yanlış anladım. Özür dilerim. Beni yanlış anlamanla ilgisi yok Vin. Vivian'i o kadar kıskanıyordun ki o kıskançlık gözlerini kör etmişti. Winona uzun bir süre bu günahla birlikte yaşayacağının farkındaydı. Yutkundu, evet dedi. Belki de şimdi burada olmamın sebebi budur. Telafi etmek. Dallas buna şaşırmış gibiydi. Onu ya da Noah'ı incitmek istemiyorum. Aşktan, yıkımdan ya da incitmekten anlamam Dallas. Ama artık gerçeklerin ortaya çıkma zamanıdır. Uzun süren bir sessizliğin ardından tamam dedi Dallas. Ve o anda kabul ettiğini söylediği anda bile mutsuz görünüyordu. Winona bunun sebebini biliyordu. Dallas, adalet sistemini ve aşkı Winona'nın tanıdığından da iyi tanıyordu ve umutla övünmenin kendilerine ne kadar pahalıya patlayabileceğinin farkındaydı. 25. Bölüm. Gray ailesi hafifçe yağan yağmurun altında kiliseden eve doğru yürümekteydi. Kasım ayının bu ilk pazar gününde kasaba kasvetli ve biraz da mahzun görünüyordu. Boş kaldırımlar boyunca dizilmiş çıplak ağaçların kahverengi, pürüzlü gövdeleri suya çökmüş, buğulu sisin içinde hayal meyal görünüyordu. Uzaktan bakınca şemsiyelerinin altında birbirine sokularak tepeyi tırmanan ve evlerinin uzun, engebeli araba yolunda ilerleyen aile siyah bir tırtılı andırıyordu. Vivian için günün en zor anı bu andı. Pazar sabahı kasabaya yürümek, ayine katılmak ve yemek faslında bulunmak dert değildi. Ta ki buraya gelinceye, bu araba yolunda yürümeye başlayıp da bu ağaçları Dallas'ın dikmiş olduğunu anımsayıncaya kadar. Bir zamanlar bu ağaçlar küçük, cılız, taze şeylerdi. Waters Edgin'in toprağı onları besleyip güçlendirmişti. Bir keresinde Vivi kendini bu ağaçlara benzetmişti. O da buraya kök salmış, büyüyüp daima çiçek açacak kadar sıkı dikilmişti. Eve varıp yağmurlukları ile lastik çizmelerini kapının yanına yığdıkları sırada Vivian'in yüzünden düşen bin parçaydı. Mutsuz ya da sıkkın olduğundan değildi. Hissettiği şey daha ziyade keyifsizlikti. Neşesi yoktu. Üstelik bu his yalnız ona özgü değildi. Noah da haftalardır suratı asık dolaşıyor, kapıları çarpıyor, dinlediği müziğin içinde kayboluyordu. Vivian bu pazar günü akşam üstünde zihnini hiçbir şeyle meşgul etmemeye çalışarak mutfağa yöneldi ve yemek hazırlamaya girişti. Vivi 3 adet ev yapımı tavuk böreğini fırına koyarken şerili parmesanlı krema sosu ile börek hamuru sebzelerin vitaminini öldürüyormuş biliyor musun? Dedi Aurora. Bu Paolo Dean, 1947 yılında doğan Amerikalı bir aşçı, restoran işletmecisi, yazar ve aktrist. Tarifi, dedi Vivian. Neyse ki içinde mayonez ya da ekşi krema yok. Ayrıca biraz kilo da alabilirsin. Benim dişimin arasında kalanlar bile onun yediğinden fazladır, dedi Winona. Kendine bir kadeh daha şarap alırken, ha ha ha, dedi Aurora. Çok komik, epeydir gülmemiştim. Bu çocukluklarının yeşil kırlarından koparılan bir hatıraydı ve Vivian günlerdir ilk kez gülümsemekte olduğunu fark etti. Kadehini eline alarak, haydi verandaya çıkalım, dedi Vivi. Yemeğin pişmesine daha 40 dakika var. Verandaya çıkıp oturdular. Vivian annesinin en sevdiği eskimiş beyaz hasır sandalyede arkasına yaslanıp ayaklarını trabzana uzattı ve çiftliği izlemeye koyuldu. Yeşil arazi saçaklardan sarkan gümüşü bir yağmur perdesinin ardında bulanıklaşıyor, her şey uzak ve hayali bir görünüme bürünüyordu. Plaj kumu camından yapılmış rüzgar çanları arada sırada ezgili bir biçimde tıngırdıyor, burada olması gereken ama olmayan birini anımsatıyordu. Vivi bunu duyunca merak etti. Anneleri hayatta olsaydı bu aile nasıl bir aile olurdu acaba? Vefat etmeden önceki gece onlara rüzgar çanını duyunca sesimi anımsayın demişti annesi. Vivian o son birkaç aya dair pek fazla bir şey hatırlamıyordu. Çocuğunu zihninden uzaklaştırmıştı ama ablalarıyla birlikte annelerinin yatağının başına toplanıp el ele tutuşarak ağlamamaya çalıştıkları o gece hatırındaydı. Benim bahçe kızlarım, keşke büyüdüğünüzü görebilseydim. Vivian derin derin iş çekti. Annesiyle bir gün daha geçirebilmek için neler vermezdi. Rüzgar çanlarına dokunup çanların tatlı ezgisini dinledi. Ardından geçen yarım saat boyunca önemsiz şeylerden söz ettiler. En azından o ve Aurora. Winona'nın arkasında dururken, ''Bugün acayip sessizsin Win'' diye seslendi Aurora. ''Buna şaşırmış gibisin'' dedi Winona. Aurora, ''Mark yüzünden değil mi?'' diye sordu. ''Seni sevdiğini hala söylemedi mi?'' Winona başını salladı. Sanırım gerçek aşka rastlamak gerçekten zor. Bence de öyle, dedi Aurora. Vivian, Aurora'nın boşanmadan bu yana sert bir mizaca bürünmüş olmasından nefret ediyordu. Fakat bunun sebebini anlamak zor değildi. Aşk insanı enkaza dönüştürebilirdi, en çok da yitirilmiş olanı. Sen gerçek aşkı buldun Vivian, dedi Winona sonunda kafasını kaldırıp. Dallas ve sen birbiriniz için her şeyden vazgeçtiniz. Winona, dedi Aurora usulca. Ne yapıyorsun, sarhoş musun? Bu konuyu açmadığımızı biliyorum, dedi Winona. Dallas hiç burada bulunmamış, asla ailemizin bir parçası olmamış gibi davranıyoruz. Vivian'i çırpanırken görünce ona ya atları soruyoruz ya da okuduğumuz yeni kitaptan söz ediyoruz. Noah'ı Dallas'ın çocuğu olduğu için yaralanıp hırpalanmış bir halde gördüğümüzde ona kendine hakim olmasını söyleyip konuşmalar ve sözler bizi yaralayamazmış gibi yapıyoruz. Oysa yaralayabiliyorlar değil mi Vivi? Niçin bundan hiç söz etmiyoruz? Çok geç kaldın Vin, dedi Vivian. Sesinin titremesine engel olmaya çalışıyordu. Kesinlikle, dedi Aurora. Ölmüşle olmuşa çare yok. Ya kişi ölmediyse? Çare aramamalı mı? Diye sordu Winona. Boş ver Vin, dedi Vivian. Kafayı yine nereye taktıysan bırak gitsin. Eğer derdin buysa seni uzun zaman önce affettim. Affettiğini biliyorum, dedi Winona. O affın ne kadar büyük bir özveri olduğunu anladığımı sanmıyorum. Anlamaya başladığını düşünerek, aşık olunca mı anladın, diye sordu Vivian. Ablası sonunda aşık olmuştu ve Vivian'in ne kadar derinden yaralandığını bu his sayesinde daha iyi anlamaya başlamıştı. Winona derin bir nefes aldı. Oraya, arkalarındaki kapı sinekliği ardına kadar açıldı. Fırın sinyal veriyor anne, dedi Noah. Vivian konuşmanın bölündüğüne sevinerek ayağa fırladı. Teşekkürler Noah. Evet, herkes masaya. Aceleyle mutfağa girip her şeyi hazırladı. Salata, mısır ekmekleri, tavuklu börekler. Akşam yemeğini tam zamanda servis edip sandalyesine oturdu. Babaları masanın başında kafasını öne eğip dua ederken herkes sadakat ve şükranlarını dile getiren tanıdık sözlere eşlik etti. Vivian duanın ardından gözlerini açınca sol tarafında Winona'nın bir kağıt tomarını göğsüne yaslamış vaziyette durduğunu gördü. ''Bize yine konuşmanı dinletme.'' dedi Aurora. ''Bu benim doğum günü yemeğim.'' Winona tuhaf bir biçimde öne atıldı. Sanki biri onu arkasından itmişti. ''Geçen hafta cezaevine gidip Dallas'la görüştüm.'' 34. ayrımın sonu. Sayfa 425.